Ayrım 27.
Doçent Doktor Haluk Yavuzer'in Türkiye'de 3 değişik çocuk ceza ve ıslah evinde ilkokul çıkışlı toplam 214 genç 15-18 yaşlar üstünde yaptığı araştırmanın önemli bulguları şöyle özetlenebilir. Bu gençlerin %73'ü köyden, %15'i kasabadan, %15'i kentten gelmişlerdir. Aileleri incelendiğinde %80'inde 5 veya daha çok aile üyesi bulunduğu ve %40'ının tek bir yatak odasında topluca yattıkları anlaşılmaktadır. Ailelerin %67'si çekirdek aile, %11'i geniş aile, %22'si parçalanmış ailedir. Ailelerin %31'i en az geçim sınırında bir gelirle yaşamaktadırlar. Yüksek gelir düzeyinde aile çok azdır. Büyük çoğunluğu alt-orta gelir düzeyinde yer almaktadır. Ailelerin eğitim düzeyi çok düşüktür. Annelerin %76,6'sının okuması yazması yoktur. Babaların %40'ı okur yazar değildir. Ailelerin çoğunluğu dindardır. %66'sının düzenli ibadet ettiği görülmektedir. Bunun yanında ailelerin %41'inde alkolik bir baba, %53,8'inde hüküm giymiş bir suçlu vardır. Ailelerin %87'sinde başlıca cezalandırma yöntemi dayaktır. Suçlu çocukların başlıca özellikleri de şöyle özetlenebilir. Bu gençler en az bir yıl sınıfta kalmış başarısız öğrencilerdir. %36,6'sı okuldan kaçmıştır. %27'si Kur'an kursuna gönderilmişlerdir. %26'sı suç işlemeden önce evden kaçmışlar. %17'si de birden fazla suç işlemişlerdir. %70'inin çocukluklarında çalma alışkanlığı olduğu saptanmıştır. Suçlu çocukların ancak yarısı anne ve babaları tarafından sevildiklerini bildirmişlerdir. Annesince sevildiğini söyleyenler, babasınca sevildiğini söyleyenlerden 3 kat fazladır. Suçlu gençlerin %47,6'sı ölüm veya ayrılık nedeniyle bir süre ana babadan ayrı kalmışlardır. Füsun Özbudak Yörükoğlu ve arkadaşlarının 1979 Ankara Kapalı Merkez Cezaevi çocuk koğuşunda kalan 86 tutuklu ve hükümlü 12-17 yaşlarında çocuklarla ilgili soruşturmasından ilginç sonuçlar çıkmaktadır. Örneğin bu çocukların %35'inin arayanı, soranı yani görmeye gelen yakını yoktur. Bunların %70'i evden kaçanlar olup suç işlemeleri ve tutuklanmaları evden ayrı kaldıkları süre içinde olmuştur. Bu çocukların evden kaçış süreleri birkaç günden birkaç yıla kadar uzamaktadır. %45'i birkaç yıl evine dönmemiştir. Bu gözlemler suçlu gençlerin aile ilişkilerine ışık tutmaktadır. Bu gençlerin %21,8'i ana babalarına kızdıkları için, %61'i babalarından korktukları için, %12'si serüven olsun diye, %38'i arkadaşlarına uydukları için kaçtıklarını belirtmişlerdir. Dayakla cezalandırıldıklarını söyleyenlerin oranı %25'tir. Çocuğu evden kovarak cezalandıran aile oranı ise %10'dur. Gençler arasında toplu suç işleme eğilimi Batı ülkelerinde daha yüksektir. Oysa ülkemizde bireysel suçlar başta gelmektedir. Oysa Batı ülkelerinde genç suçluluğu denince ilk akla gelen hırsızlık ve soygundur, %80. Türkiye'de cinsel nitelikteki suçlarda ilginç olan eşcinsellik nedeniyle işlenen suçların ilk sırayı almasıdır, %60. Ondan sonra ırza geçme ve kız kaçırma suçları gelmektedir. Bununla birlikte kentleşmenin hızlanmasıyla hırsızlık suçlarında artma, kan davası ve kız kaçırma gibi geleneksel suçlarda azalma beklenebilir. Nitekim kentlerde işlenen suçların yarısı hırsızlık suçudur. Gençlik suçluluğunda toplumsal etkenler. Gençlik suçlarının büyük kentlerin belli yoksul kesimlerinde yoğunlaşması öteden beri gözlenen bir olgudur. Chicago'nun, New York'un belli mahalleleri sürekli suçlu genç ve erişkin üretirler. Genellikle işçi, işsiz ve göçmen ailelerin kümelendiği en yoksul, getto, slum areas adı verilen sefalet yuvalarıdır bu yöreler. Yoksulluk çemberini bir türlü kıramayan bu yerlerde oluşan bir alt kültürden söz edilir. Suç işleme buralarda bir geçim kaynağı, bir yaşam biçimi, bir gelenektir ki kuşaktan kuşağa aktarılır. Bu yörelerde kargaşanın ve orman yasalarının egemen olduğu görüşü yanlıştır. Bu yörelerin kendine özgü yasaları, bir düzeni ve örgütlenişi vardır. Belli değer yargıları geçerlidir. Üyeler arasında belli bir dayanışma ve haklarını gözetme vardır. Buralardan türeyen suçlu gençler daha çok Çevredeki varlıklı kesimlere yönelirler. Çalma ve yan kesiciliğin geçim kaynağı bir meslek olduğu, İstanbul'un Sulukule gibi kesimlerinde gençlerin birbirinin malına değil, başkalarının malına göz koymaları buna bir örnektir. Kuşaktan kuşağa aktarılan bir gelenek söz konusudur. En iyi yan kesici olabilmek, yakalanmadan en tehlikeli soygunu, çalmayı gerçekleştirmek bu çevrede bir saygınlık belirtisi, korkusuzluğun ve yiğitliğin bir simgesi sayılmaktadır. Dolayısıyla buradaki gençler kendi kültürleriyle uyum içinde olan, beğenilen, desteklenen gençlerdir. Gerçek anlamda yoldan çıkmış gençler değillerdir. Yaptıkları işten ve eylemlerinden suçluluk duymazlar. Öte yandan bu yörelerin gençleri çevredeki varlıklı kesimlere imrenmenin ve özenmenin ötesinde kıskançlıkla, kinle bakarlar. Çalışarak, didinerek yasal yollardan onların düzeni hiçbir zaman çıkamayacaklarının bilincindedirler. Kendi olanaklarının azlığıyla dışarıdaki bolluğu karşılaştırır, önce umutsuzluğa, sonra öfkeye kapılırlar. Kendi kötü koşulları içinde sıkışıp kaldıklarını görür ve buna tepki gösterirler. Bu tepki ancak saldırganlık, çalma, yıkma, kırma, kuralları çiğneme biçiminde olabilir. Jenkins, tek tek işlenen suçlar ile toplu işlenen gençlik suçları arasındaki ayrıma dikkat çekmiştir. Bir çeteye bağlı olarak topluca çalma, soygun, saldırganlık eylemlerine katılan gençlerin daha çok alt sosyoekonomik sınıflardan, yoksul kesimlerden geldiğini belirterek, bu gençlerin refah içinde olan varlıklı sınıflara besledikleri imrenme, öfke, öc alma duygularıyla davrandıklarını vurgulamıştır. Bu gençlerin toplu suçlara katılması bir saygınlık sorunudur, katılmayan topluluğun dışına atılır. Burada ortak vicdan veya ortak süperego egemendir. Buna karşılık tek başına suç işleyen genç, kişisel patolojisinin etkisiyle davranan daha sağlıksız bir baş kaldırma davranışı içindedir. Jenkins, ıslah evinde 300 suçlu genci incelemiş, bunların 70'inin çete kuran, topluca çalan, okuldan ve evden kaçan gençler olduğunu gözlemiş. Bunlardan 52'sinin de tek başına suçlar işleyen, saldırgan, acımasız, kavgacı, otoriteye baş kaldıran ve suçluluk duygusu çekmeyen gençler, unsocialized delinquent olduğunu saptamıştır. Bir üçüncü kümede ise çekingen, içine kapalı, duyarlı, kaygılı ve boyun eğen kişilik yapısında gençler vardır. Over-inhibited delinquents. Bireysel suç işleyenlerin geçmişleri ve aileleri incelendiğinde, bunların erken çocuklukta yoksunluk çekmiş, annelerince benimsenmemiş çocuklar olduğu görülmektedir. Sevgisiz büyümüş ve temel güven duygusu geliştirememiş gençlerdir. Oysa toplu suçlara yönelmiş olanlar erken çocuklukta yoksunluk çekmemiş, daha sonraki yıllarda sevgi, bakım ve denetimleri yetersiz kalmış gençlerdir. Bunlar kentlerin yoksul kesimlerinde kargaşanın, düzensizliğin ve suç işlemenin yoğun olduğu bir çevrede büyümüşlerdir. Çevrenin olumsuz, ayartıcı etkisi ağır basmaktadır. Buna karşılık birçok araştırıcı, bireysel suç işleyen gençlerin daha çok orta sınıflardan geldiğini, onlarda aile içi sorunların daha ağır bastığını vurgulamışlardır. Yoksul aile çocukları varlıklı okul arkadaşlarından kendilerini çok farklı bulurlar. Onların değer yargıları yabancı gelir, amaçları ise erişilmez görünür. Okul başarısızlığı onları orta sınıfın değer yargılarından büsbütün uzaklaştırır. Yaşıtlarıyla ancak spor alanında ve kavgada başa çıkabilirler. Kaba dayılıkla otoriteye karşı gelerek üstünlüklerini kanıtlama çabasına girerler. Tepki gördükçe karşı tepkilerini artırarak sürdürürler. Öğretmenle çatışır, okuldan kaçar, kuralları çiğner, yasaklara aldırmazlar. Başka bir deyişle, varlıklı gençlere açılan kapıların kendisine kapalı olduğunu gördükçe genç, benimsediği olumsuz ya da ters kimliğe iyice sarılır. Aynı umutsuzluk içine düşen ve aynı öfkeyle dolu olan benzerleriyle kader ortaklığına girer. Bu dayanışma onu daha güçlü kıldığı gibi suçluluk duygusundan da kurtarır. Benlik saygısını yükseltir. Birbirini destekleyerek, birbiriyle özdeşim yaparak orta sınıf değerlerine birlikte saldırırlar. Emil Durkheim'ın geliştirdiği anomi kavramı bir toplumda temel sayılan değerlerin ve kuralların geçerliliğini yitirmesi ve bireyler üstündeki etkinliğinin kalkması anlamına gelir. İnançla savunulan değer yargıları inandırıcılıklarını yitirince ortaya kargaşa çıkmaktadır. Kişiler davranışlarını yerleşmiş ilkelere göre değil, kendi çıkarlarına göre yönlendirirler. Örneğin, çalışan kazanır, doğruluk en iyi politikadır gibi ilkelerin her gün çiğnendiğini gören bir insanın inancı sarsılır, kendine tutunacak başka dal arar. Bütün gün çalışıp da ailesini geçindiremeyen bir baba ve böyle bir ailede yetişen genç, en azından öfkeli, umutsuz ve yerine göre baş kaldıran bir birey olur. Her türlü suçlulukta aile içi sorunlar rol oynamakta, ancak toplu suç işleyenler ortak bir hınçla kendilerini dışlayan toplumdan öç almaya yönelmektedirler. Kendilerini toplumun refahından pay alamayan, itilmiş, ezik üyeler olarak görmekte, toplumun değer yargılarını sırt çevirmekte, yabancılaşmaktadırlar. Bu nedenle olumsuz bir kimliği paylaşarak topluma baş kaldırmaktadırlar. Ancak yoksul mahallelerde davranış bozukluğu göstermeyen gençler de vardır. Bunları suça itilmekten koruyan etkenler ailede aranmalıdır. Aile yaşamı düzenli, aile bağları güçlü olan ve yeterli sevgi alan, denetim gören gençler suça yönelmemektedir. Aile sorunları varsa hiç kuşkusuz yoksul sınıflardan gelen gençlerin yoldan çıkması, çevrenin ayartıcı etkisi nedeniyle daha kolay olmaktadır. Böylece toplum ve aile etkenleri birbirini tamamlayıcı bir rol oynamaktadırlar. Kuşaklar çatışması bölümünde ayrıntılı olarak tartıştığım gibi, siyasal kargaşa dönemlerinde suça eğilimli gençlerin pek çoğu öfkelerini, başkaldırma ve saldırganlık eğilimlerini siyasal akımların buyruğuna verirler. Teröre bulaşmadığı sürece bunun gençlerin kendilerini kanıtlama ve kimlik arayış çabalarına yararı da olabilir. Ne var ki coşku ve idealizm ile yola çıkan pek çok genç yollarını şaşırmış, gizli siyasal örgütlerin ağına düşmüş, çıkarlarına hizmet etmişlerdir. Gençlik suçluluğu ile savaş. Gençlik suçluluğunu tümden ortadan kaldırmak güçtür. Çünkü aileden kaynaklanan nedenlere inmek, aileleri tek tek ele almak olanaksızdır. Genç, suça yöneldiği zaman birçok durumda geç kalınmış demektir. Suç işleme, birçok olumsuz etkenin birikimi sonucu ortaya çıkan bir baş kaldırma, bir protesto gösterisi, bir bakıma da yardım çağrısıdır. İlk işlenen suçtan sonra ailenin ve çevrenin takınacağı tutum çok önemlidir. İlk tepki sert olursa gencin benzer suç işleme olasılığı artar. Örneğin ilk çalmalardan sonra gelen acımasız dayağın genci durdurmak yerine suçu yinelemeye ittiği çok görülen bir durumdur. Bir bakıma gencin ilk suçu onun kendi kendisini ve ailesini sınamasıdır. Aslında sevilmediği duygusu taşıyan bir gençte ilk sert cezadan sonra daha da istenmediği duygusu pekişir. İkinci ve sonraki suçları daha umursamaz bir tutum takınarak işler, yediği ceza ile suçunu ödediğine inanır. Hak etmediği ağır bir ceza ile karşılaşmak ise öfkesini biler, ikinci bir suç işleyerek öc almaya yöneltir. Tersine ilk suçtan sonra beklediği gibi sert bir tepkiyle karşılaşmayan ama ilgi gören bir gençte suçluluk ve tedirginlik duygusu belirir ki bu da onu ikinci bir yanlıştan alıkoyabilir. Özellikle aile içi ilişkilerin geçici düzensizliğine bir tepki olarak ortaya çıkan davranış sapmalarında bağışlayıcı, anlayışlı ve davranış nedenlerini araştırıcı, soğukkanlı bir tutum birçok genci kurtarabilir. Bunun en iyi örneğini bir ortaokulda öğrenciler vermişlerdir. Okulda para çaldığı belirlenen bir arkadaşlarını dışlamamışlar, aşağılamamışlar, tam tersine aralarını alıp sıkıntısını sormuşlar, sonra da para toplayarak arkadaşlarına borç vermişlerdir. Suçlanmayı ve aşağılanmayı bekleyen genç, arkadaşlarının bu tutumu karşısında ağlamış ve bir daha çalma davranışı görülmemişti. Okuldan atılsa ya da arkadaşlarınca itilseydi sonuç bambaşka olurdu. Toplum içinde gençlerin suç işlemesini azaltma yolları vardır. İlk yapılacak iş gençleri sokaktan kurtarmaktır. Başıboş dolaşan gençlerin suç işleme olasılığı yüksektir. Çünkü sokak yapacak işi olmayan genç için ayartıcı bir ortamdır. Boşta gezen bir genci denetlemek de kolay değildir. Gençlerin yoldan çıkmasını önlemek için birçok batı ülkesinde, örneğin İsveç'te sokaklardan gençler toplanmaktadır. Ancak bu polis zoruyla değil, bu işle görevli sosyal hizmet uzmanlarınca yapılmaktadır. Bu uzmanlar gençleri belli eğitim merkezlerine, işliklere ve spor yapılan alanlara yöneltmektedir. Böyle bir yaklaşım ancak gençler için boş zamanları değerlendirmeye yarayan eğitim merkezleri varsa sonuç verir. Geçmişte ülkemize özgü böyle kurumlar vardı. Halk evleri bizim kendi öz buluşumuzdu. Buralarda gençler spor, müzik, tiyatro, folklor çalışmalarına katılır, kitaplıktan yararlanırlardı. Halk evleri, genç, yaşlı, herkesi kaynaştıran merkezlerdi ve önemli bir toplumsal işlev görüyorlardı. Bir beceri, bir hüner kazanan, kendine güveni artan bir gencin yoldan çıkma olasılığı daha azdır. Bu nedenle bir gencin yetenekleri ne kadar sınırlı olursa olsun, başaracağı bir işe, bir uğraşa yöneltilmesi gerekir. Herkes liseyi bitirecek kadar zeki olmayabilir ama çok geri zekalı değilse, her gençte işlenecek bir yetenek bulunabilir. Kaldı ki Batı ülkelerinde geri zekalılar bile uygun eğitimle kendi kendilerine yeter duruma getirilebilmekte, üretici olmaktadırlar. Gençlere yetecek kadar eğitim merkezimiz olmadığı bir gerçek. Ancak hafta sonlarında ve yaz aylarında boş duran okul binalarını birer eğitim merkezine dönüştürmek zor değildir. Mahalle aralarında kurulan birkaç basket potası, çevredeki birçok genci haylazlıktan koruyabilir. Gençleri, çeteler içinde birleşmek yerine takım oyununda kaynaşmalarını sağlayabilir. Batı ülkelerinde dinsel kurumlarda gençler için birçok etkinlikler ve olanaklar sağlamaktadırlar. ABD'de birçok kilise gençler için dans partileri düzenleyecek kadar esnektirler. Gençlere kendi yaşıtlarıyla birlikte yaptıkları her iş çekici gelir. Spordan toplum kalkınmasına kadar her çeşit uğraşa gençler gönüllü katılırlar, yeter ki onların bu eğilimi iyi tasarılarla uygulamaya geçirilsin. Örneğin İngiltere'de gençler arasında yapılan bir soruşturmada gençlerin %80'i toplum için gönüllü çalışmaya hazır olduklarını bildirmişlerdir. Böyle bir soruşturma ülkemizde belki daha yüksek oranda gönüllü olduğunu ortaya koyar. Gençlerin coşkularına uyan idealist yanlarını okşayan bu yönde girişimler her zaman olumlu karşılık görür. Suçluları yakalamakla görevli olan polis bile suçlu gençlere yardım edebilir. Bunun en güzel örneği ABD'de Michigan eyaletinin küçük bir kentinde 1983 yılında yaşanmıştır. Grand Rapids adlı bu kentte 200 dolayında aile yaşarmış. Kısa süre içinde bu ailelerden gelen 156 genç çeşitli suçlardan dolayı polisçe tutuklanmış. Kentin polis komiseri bu duruma şaşmış ve nedenlerini araştırmış. Pek zengin olmayan bu yörede gençlerin gidecek bir yerleri olmadığını saptamış. Kendi girişimiyle birçok kuruluşun desteğini sağlamış, önce bir binanın bodrum katında gençler için bir toplantı salonu kurmuş, masa tenisi, el sanatları, müzik dersleri gibi oyalayıcı etkinlikler başlatmış. Kısa sürede merkez büyümüş ve gençlerin akşamları ve hafta sonları eğlendiği, bir işle uğraştığı canlı bir toplantı yeri durumuna gelmiş. Gençlere ürettikleri eşya ve mal karşılığında spor takımları, formalar, müzik aletleri verilmiş. Bu merkezin yararı kısa zamanda kendini göstermiş, suç işleyen genç sayısı hızla düşmüş. Merkez yakındaki okulları da tatillerde kullanma izni almış. Yurttaşların desteğiyle gittikçe büyüyen merkez, 5 yıl sonra gençler için yatılı kamplar açacak duruma gelmiş. Bu örnek, hayal gücü ve iyi niyetle neler başarılabileceğini gösterir. Ancak tek tek girişimler sınırlı sonuçlar verir. Toplum düzeyinde genç suçluluğuyla savaşım daha çetin bir iştir. Temeldeki nedenlere inilmesi, yoksullukla, eğitimsizlikle, hızlı nüfus artışıyla çarpık kentleşmeyle, işsizlikle yoğun savaş gerekir. Sayıları 1-2 milyonu bulan kimsesiz çocuklara el uzatıp onları koruyucu ailelere yerleştirmek alınması gerekli önlemlerin başında gelir. Öksüz yuvalarında zihin gelişmeleri duran, duyguları küntleşen, çorak toprakta büyüyen bitkiler gibi yetişen bu çocuklar gençlik çağına gelince suça yatkın olurlar. Bu nedenle suç işlendikten sonra değil, suça eğilimli olanlar önceden saptanıp ele alınarak suçluluk en aza indirilebilir. Gençlik suçluluğu konusunu tartışırken çocuk mahkemelerinden söz etmeden geçemeyiz. Çocuk ruh sağlığında çocuk mahkemelerinin işleyişini ve amaçlarını tartışmış ve Türkiye'nin yeryüzünde çocuk mahkemesi olmayan sayılı ülkelerden biri olduğunu belirtmiştim. Bu süre içinde çocuk mahkemeleri yasası çıktı ancak bir türlü yürürlüğe konamadı. Çünkü yasa baştan sakat doğdu. Tasarıda çocuk mahkemeleri batıdaki anlamda erişkin olmayan yani 18 yaşından küçük olanlarla ilgilenecek bir mahkeme olarak düşünülmüştür. Doğrusu da buydu çünkü juvenile court denince batıda erişkin olmayan tüm gençler ve çocuklar için kurulmuş mahkeme anlaşılır. Yasa son şekliyle çocuk mahkemelerini 12-15 yaş çocuklarını yargılamakla yetkili kıldı. Oysa bugün 15 yaşın altındaki çocuklar özel durumlar dışında yargıç önüne çıkarılmıyorlar. Bunlarla gerekli eğitici önlemleri almakla yetkili kılınmış çocuk büroları ilgilenmektedir. Gerçek suç niteliğini taşıyan davranışların 14 yaşından önce pek görülmeyişi de çocuk mahkemelerine çok iş bırakmamaktadır. Asıl sorun ergenlik çağından sonra hızla artan gençlik suçluluğudur. Bu gerçek, çocuk mahkemelerinin gençlik mahkemeleri olarak işlev görmesini gerektirmektedir. Pek çok ülkede çocuk mahkemelerinin bir aile mahkemesi olarak çalışması yönünde bir eğilim belirmiştir. Bu mahkemelerde çocuğa veya gence suçuna uygun ceza vermek amaç olmaktan çıkmıştır. İlk amaç çocuğun esenliğidir, düzeltici ve eğitici önlemlerin alınmasıdır. Bu bakımdan yargıca çocuk yararına esnek kararlar alabilme yetkisi verilmiştir. Örneğin 15 yaşında bir genç bir bahçeye girip meyve çalmışsa bu genci tutuklamanın, yasada gösterilen belli cezayı vermenin kime ne yararı olur? Belki adalet yerini bulur ama toplum bundan bir şey kazanmaz. Tersine bir genç yitirilmiş olur. Böyle bir suçu işleyen genç karakolda bağışlanıp salıverilmezse yargıç önüne çıktığında yapılacak çok bir şey kalmaz. Çünkü yasalar yargıcın elini kolunu bağlamakta, gencin suçu hangi ruhsal etkenler altında yaptığına bakılmaksızın cezalandırmasını buyurmaktadır. 15 yaşında bir genç geri zekalı değilse yasa onun işlediği suçun anlam ve sonuçlarını değerlendirebilecek ruhsal olgunlukta olduğunu varsaymaktadır. Oysa ABD'de bir çocuk yargıcı çalma suçu işleyen bir genci hafta sonları o meyve bahçesinde çalışarak verdiği zararı ödemeye mahkum edebilir. Böyle bir ceza hem insancıl hem de eğiticidir. Oysa ülkemizde aynı suçu işleyen 12 yaşındaki bir gence bile hapis cezası verilebilir. 12-15 yaşındaki çocuklar işledikleri suçun anlam ve sonuçlarını bildikleri hekim raporuyla saptanırsa ceza görebilirler ya da ailelerinin gözetimine bırakılırlar. Bunun dışında çocuğun yeniden suç işlemesini engelleyecek önlemler yoktur. Oysa Batı ülkelerinde suça yönelme olasılığı yüksek olan gençler için özel eğitim kurumları ve gözlem evleri vardır. Hatta ABD'de bir yargıç, suç işleyen gençleri yargılamak için gençlerden oluşan bir jüriye görev verebilmektedir. Bu uygulamadan da çok olumlu sonuçlar alındığı bildirilmiştir. Gençler kendi yaşıtlarını daha iyi anlamakta ve daha eğitici cezalar verebilmektedirler. Gençleri yoldan çıkaran ve suça yönelten karmaşık etkenleri tartışmaya çalıştım. Sonuç olarak vurgulamak isterim ki hiçbir çocuk ya da genç isteyerek suç işlemez, suça itilir. Suça bulaşmış gençlerin birçoğuna yardım edilebilir. Suç işlemeyi kaçınılmaz tek çıkış yolu ve tek çözüm olarak benimsemeleri önlenebilir. Daha önemlisi, suça yatkın gençler belirlenerek koruyucu önlemler alınabilir. Koruyucu önlemler, hekimlikte olduğu gibi toplumsal sorunlarda da tedavi çarelerinden hem daha ucuz hem daha etkilidirler. Suçlu gençler, İnsan olarak haklarından yoksun bırakılmış, çocuk olarak ruhsal gereksinimleri doyurulmamış yurttaşlardır. Bu nedenle aile ve toplum suçlu gençlere borçludur. Unutmayalım ki suçlu gençler aile ve toplumun kendilerinden esirgediklerini çok pahalıya ödetir, acısını da kat kat çıkarırlar.